Ayrım 2. Arkadaşım Deniz Gezmiş. Doğu Perinçek. Sayfa 29. Deniz ve Hüseyin ile Ulucanlar cezaevinde 3,5 saatlik görüşme. Deniz ile 9 Nisan 1971 günü yaptığımız görüşmenin asıl gündemini doğaldır ki açlık grevi işgal etmedi. Sözü nereden başlatam hatırlamıyorum. Deniz'in Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ilanından benim proteler devrimci aydınlığın 23 Mart 1971 tarihli 35. sayısına çıkan Yusuf Aslan ve Deniz Gezmiş arkadaşlara başlıklı açık mektubundan haberi olmuş. Dergi ısmarlamış ancak cezaevi idaresi vermemiş. Ne vardı o açık mektupta diye sordu. Deniz'e anlattım. Zaten 1969 sonlarından beri konuştuğumuz konulardı bunlar. Deniz Filistin'e giderken gelmiş benden izin istemişti. O zaman da aynı şeyleri söylemişti bana. Deniz'le 1969 sonrası yaptığımız diğer görüşmeler de bir bir gözüm önünden geçiyor şimdi. Hepsinin odağında emekçi halkla birleşmek vardı. Emekçi halkı seferber etmeden ve örgütlemeden hiçbir devrimci başarı kazanamazdı. Elbette önce partinin olmazsa olmazlığıydı. Tamamını bu kitabın belgeler bölümünde bulacağınız açık mektupta şu görüşler dile getiriliyordu. Bu mektubu ise arkadaşça başka yüreklikte yazıyoruz. Böyle olduğu içindir ki her şeyden önce eleştirilerimizi ulaştırmak bir arkadaşlık görevi oluyor. Esas hatamız asırlardır kökleşmiş zulüm ve sömürüyü kişisel kahramanlıkla yenebileceğimizi düşünmekti. Hepimizin bildiği gibi baskı altında olan yalnız devrimci aydınlar ve gençler değildir. Tek güvencemiz gücün devrimci halk yığınları olduğunu anlayamadık. Bunu sözle kabul etsek bile uygulamamız aksi yönde oldu. Devrimi zaferi ulaştıran esas gücün işçi ve köylü yığınları olduğunu görmedik. Halkla sağlam devrimci bağları olmayan, halk içine erimeyen bir grup insan ne kadar çok ve modern silahlara sahip olursa olsun, ne kadar kişisel kahramanlık vasfına taşısa taşısın devrim yolunda ilerleyemez. Yusuf ve Deniz arkadaş, devrimci gençliğin önünde yiğitçe savaştınız, halkımıza hizmet ettiniz. Bütün devrimciler gibi hatalar yaptınız. Son birkaç ay yaptığınız işler ise büyük hatalar taşımaktadır. Önümüzde daha zorlu ve amansız bir mücadele dönemi var. Sınıf mücadelesi hiçbir yerde ve hiçbir zaman durmaz. Bunu davranışlarınızla gösterdiniz. Deniz arkadaş, İşleri Bakanlığı'nın karşısında devrimci vakarla davrandığınız boyun eğmedi. Yusuf arkadaş, hastanede gözünü açar açmaz halkın davasını savunmaktan vazgeçmeyeceğini ifade etti. Bu davranışlarınız devrimcilere örnek oldu. Sınıf mücadelesinin her yerde, her zaman, her şart altında devam ettiğini gösterdiniz. Hatalarımızı yenmede amansız olmakta bir sınıf mücadelesidir. Deniz bu görüşmede de söylediklerim her zamanki haliyle usulsüz dinlemiş ama kabada sığamıyordu. Sabırsızlığını yenememişti. Herkes gibi devrimin bir an önce olmasını istiyordu. Bunları söyledim ona. Şimdi bir muhasebe olanağın bulunduğunu hatırlattım. Son THKO döneminde yaptıkları eylemler, banka soygunları, mücadelenin başarısı açısından yanlıştı. Kuvvet toplamaya değil, kuvvetleri dağıtmaya neden olmuştu. Önce biraz diretir gibi oldu. Her şey daha bitmedi dedi. Dışarıdaki arkadaşlardan söz etti. O da elbette hiçbir şeyin bitmediğini, Türkiye'nin Amerikan emperyalizminin tahkiminden devrimle çıkacağını ama izlenen çizginin yanlış olduğunu anlattım. Emekçi devrimlerinin 100 yılı aşan tecrübelerini hatırlattım. Teoriye bağlılığın aslında bu tecrübeleri değerlendirmekten başka bir şey olmadığını vurguladım. Bu söylediklerin büyük ölçüde haklı olduğunu söyledi. Kendilerinin bu çıkışında 9 Mart'ta tavsiye edilen subay grubunun rolü olduğuna değindi. Onların her şeyi kaybettiklerini ve bütünüyle tasvir edildiklerini sanmıyorum dedi. Benim söylediklerimle ilgili olarak esas olarak haklı bulunduğunu ve yaşanan tecrübeyi daha derinlemesine değerlendirmek için bugünlerin fırsat olduğunu belirtti. Deniz sonra birlik meselesini açtı. Bir gün hep birleşeceğimiz gün düşünerek davrandık. Bizler açısından kırıcı olaylar olmaması için özen gösterdik. Bunları THKO kurulurken ve daha sonra pratik içinde aramızda konuştuk. Hüseyin de sana anlatır dedi. Gerçekten de öyle davranmışlardı. 1970 yılındaki çekişmelerden sol grupların birbirlerine şiddet uygulamasına uzak durmuşlardı. Sol içi patırtılara girmemek için özen göstermişlerdi. Hatta hiç unutmuyorum, Dev Genç'in 17-18 Ekim 1970 günleri yapılan son kongresini en arka sıralardan biraz da küçümseyerek izlemişler ve oradaki çatışmaların dışında olmuşlardı. Sonra şunları ekledi. Bak komayını açıklama için seni davet ediyoruz. Bizim adımıza senin konuşmanı istiyoruz. Bu bizim proteler devrimcilerin birliği konusundaki içtenliğimizin bir ifadesidir. 9 Nisan günü Ulucanlar cezaevinin kapısında arkadaşları görmenin ferahlığıyla çıktım. Nereden bilebilirdim Deniz ve Hüseyin ile son kez görüştüğümü? Bir ay 10 gün sonra İstanbul 1. Ordusu Yönetim Komutanlığı 65 kişi hakkında arama kararı çıkarttı. Tarih 18 Mayıs 1971. İki gün önce Mahir ve arkadaşları İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efrem Elforum'u kaçırmışlardı. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın 65 kişilik listesinde Proleter Devrimci Aydınlık grubundan 8 arkadaş bulunuyorduk. Listede bazı disk yöneticileri, tip içinde Kürt aydınlar, yazarlar, Mahir Çelen ve arkadaşları, Mihir Belli, Hikmet Kıvılcımlı, Doğan Avcıoğlu ve Devrim grubu, İl Üniversite hocaları vardı. Zaten böyle bir arama kararını bekliyorduk ve önlemleri almıştık. Biz 8 arkadaş arasında sıkı yönetime teslim olmadan çıkmadık. Ancak Denizleri de göremeyecektim. Deniz Gezmiş'in yakalandıktan sonra ilk avukatımda ne olmuştum ama artık o görevim yapamayacak. Deniz Gezmiş'in son uyarısı. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ın idam edildiği 6 Mayıs 1972 gecesi biz de Söke Milas arasındaki beş parmak dağlarındaydık. O günler hep ölümle burun burunaydık. Radyo bile dinleyemiyorduk, ateş yakmıyorduk, dağlarda jandarma tavırları bizi arıyordu. Yollar köprü tutulmuştu. Önce köylülere baskın yapıldı. Köylüler cemselere bindirilip götürüldü. Arkasından Bafa Gölü'nden birkaç bölük jandarma çıktı ve ilk kaldığımız mağaraları sardı ve bombaladı. Yiyecek depolarımız imha edildi. Karşı dağlardan dürbünle onları izliyorduk. Arkasından Bafa Gölü'ne daha yakın olan mağaralarımızı kuşattılar. Askerle 15-20 metre mesafemiz kaldığı badirelerden geçtik. Karşılıklı birbirimizin seslerini duyuyorduk. İzmir Sıkı Yönetim'de görevli bir albay, yakalansalar da orada infaz edileceklerdi diyor. Sinan Cemgillere, Alparslan Özdoğanlara yaptıkları işlem bize de uygulanacak. İşte o kuşatmaları atlattıktan sonra bizi Menderes Nehri'nden Salla geçilen Avşar yoksul köylü Mehmet Bakan denizlerin idam edildiğini söyledi. Civar köyler hep yas içinde dedi. O anda Menderes Nehri akmaz oldu. Zaman durmuştu. Ay bulutun arkasına girmişti. Karanlık üzerimize çökmüştü. Salın içinde Ercan, Niyazi, Halil hepimiz yüzümüzü bir başka yöne dönmüştük. Kimse birbirine bakmıyordu. Bir tek küreğin suya giriş çıkışındaki ses duyuluyordu. Artık Deniz'in, Hüseyin'in ve Yusuf'un olmadığı bir Türkiye'deydik. Deniz Gezmiş'in idam sabahı babasına yazdığı mektubu okuyunca idamdan bir yıl önce yaptığımız görüşmeyi hatırladım. Deniz Gezmiş'in son mektubu şöyle bitiyordu. Kitaplarımı küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et, onu bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son an yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığımı belirtir. Seni, annemi, ağabeyimi ve kardeşimi devrimciliğimin olanca ateşi içine kucaklarım. Deniz'in idamdan bu yana 40 yıl geçti. Neredeyse yarım yüzyıl. Arkasına yazılanlara, söylenenlere bakınız. Hepsinizin son sözlerinin üzerinden atlamıştır. Yeni gelmişin bir dava adamı olarak idamın başı dik karşılaması olağandır. Boyuna iç geçirirken Türkiye halkına ve devrim davasına bağlılığını haykırmasına olan hiçbir yön yoktur. Asıl anlamlı olan onun küçük kardeşine bıraktığı bilimle uğraş bildirisidir. Üstelik mektubun sonunda 3 kez vurgulanan bir bildiri. Bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa bir hizmettir. Bilindiği gibi bu mektup Deniz'in son günlerinde yazdığı bir mektup değil, idam sabahı yazdırdığı mektuptur. O dönemde bu son satırlar bütün tecrübesinin özetidir. Devrime bağlılık o özetin vazgeçilmez ve doğal unsurudur. Bilme vurgu ise Deniz Gezmiş'in arkasından gelen devrimci kuşaklara bıraktığı son uyarıdır, tembihtir. Devrim, bilimin kılavuzluğunda yapılır. Deniz'in bu bildirisi mektubun bütünüyle ve idam sehpasındaki son sözleriyle birleştirilirse bilimsel teoriye vurgudur. Bilimle uğraşması istenen de yalnız kardeş değil, arkasından gelecek devrimci kuşaklardır. Deniz'in son uyarısını inceden ince düşünerek yaptığından en küçük kuşkum yok. İdamı bekleyen bir devrimciyi neyi düşünecektir? Öncelikle arkasında bırakacağı son sözü. Bu sözler bir yılı aşan bir tutukluluk ve yargılama dönemi boyunca tartışılmış, pişirilmiş ve söylenmiştir. Bir deneyimden süzülüp çıkarılmıştır bu uyarı. Deniz'in son sözleri 9 Nisan 71 günü Ulucanlar Cezaevi Görüş Odası'nda yaptığımız söyleşilere uyum içindedir. Aslında kısacık bir mektup ama işte bazılarımız o bilim bilim bilim vurgusunu okumak istemedi. Deniz Gezmiş'in onca sevgili arkadaşı, arkasından koca koca kitaplar yazanlar, anma törenleri konuşmacıları, mezar başı söylevcileri hep sıradan kahramanlık söylevleriyle yetindiler. Hep Deniz Gezmiş'in bıraktığı efsane yenildiler ama onu bilim çağrısına değmediler bile. Oysa Deniz'in mektubu çok nesnel ve sadedir. Kişiliği de öyleydi. Ancak o sadelik bu kez de anlamlıdır. Çünkü sadelik efsanenin değil nesnelliğin biçimidir. İdamın kendisi bir efsanedir ve bizim toplumumuzun duygusallığına hiçbir olay idam kadar derinden etkileyemez. İşte bilime çağrı o son sözlerde aynı zamanda efsanenin karşısına dikiliyor. Efsane toplumların sınıflara bölündüğü kahramanlık çağlarından beri var. Bamsı Beyrek, Sağlur Kazan, Aşil, Hektor hep o kahramanlık çağının efsane yiğitleri. Deniz Gezmiş bu dünyadan giderken devrim düşmüş ve vurgusun efsaneyi değil bilime yapmıştır. Deniz, biz kendimizi düşünmedik, halkı düşündük demiştir. Bu felsefesini ölürken daha da sıkı sarılıyor. Son mektubunda kendisini öne çıkaran bir bildiri bırakmıyor. Bilimi unutmayın diyor. Derdi o son anlarında bile kendisi değildir, devrimin başarısıdır. Türkiye'de yaygın solculuk, orta çağdan kurtulamamış aşiret hatıraları çok gerilerde olmayan bir halkın solculuğudur. Bu nedenle başarıyı değil kahramanlığı gözetir. Gelmekten ve geleceği belirlemekten değil yenilginlerin acısından tat alır. Ortak çaba içinde bir damla olmayı değil bireysel kahramanlığı yüceltir. Bütün bunlar zamanın içinden bakarsak orta çağ ile demokratik devrimler çağı arasındaki farkı yansıtır. Felsefi açıdan bakarsak tarihsel materyalizm ile idealizm arasındaki karşıtlık görülür. Bugüne değin Deniz Gezmiş efsanesi Deniz Gezmiş'in nesnelliğine karşı kullanıldı. Aslında bu çelişki acı rengiler ile başarı arasındaki çelişkidir. Duyguların alabildiğine kışkırtılması, bir tecrübenin soğukkanlılıkla değerlendirilmesi uğrasını bastırmıştır. Oysa Türkiye halkının ihtiyacı duygu yüklemeleri değil, nesnelliktir, bilimdir, bilimsel teoridir. Deniz Gezmiş'in son uyarısı da öyleydi. 1968 kuşağının pratiğinden çıkan bilim vurgusunu Deniz o özü mektubunda bir ağabey öğüde olarak yalnız kardeşine değil gelecek kuşaklara bıraktı. Bilme vurgu bilimsel sosyalizme olan vurguydu. Deniz'in idamından 40 yıl sonra bizim kuşakların pratiğini de değerlendirerek bizden sonraki kuşaklara bir teorik miras bırakıyoruz. Bilimsel sosyalizm ve bilim başlıklı kitabımız aynı zamanda Deniz Gezmişler'in hepimizin pratiğinden çıkardığımız dersleri de içeriyor. Doğu'da sosyalizm ile bilim arasındaki sorunlar farklı nedenlerle boy vermiştir. Bir neden Batı merkeziliktir. Bilimde Batı'nın ağzına bakan kimi Doğu aydını bilimsel sosyalizm uygularken de Batı'nın kafesine girmiştir. Diğer bir neden Doğu'da kapitalizmin öncesi ilişkiler kuvvetli yaşıyor. O sebeple mezunlar dünyasının bir ayağı kahramanlık çağındadır. Orta çağın kahramanlığı her zaman hurafeler iç içedir. Doğunun pehlivanları hala Firdevs'in Şehnamesindeki destanları yazmakta, ormanlardaki devleri ve mağaralardaki canavarları boğmaktadırlar. İster doğu ister batı bilimsel sosyalizmin bütün bunalımları son tahlilde toplumsal pratikle kurmuş olduğu bağlantının zayıflamasıyla ilgilidir. Şöyle de söylenebilir. Bilimsel sosyalizm doğuşuna belirlediği kaynağından beslenmediği ve kendisini kendi belirlediği denektaşıyla sınamadığı zaman bunalımlara girmiştir. O kaynağı ve denektaşını bir kez daha belirleyelim. Toplumsal pratik bilim. Türkiye'de sosyalist hareketin son 50 yıllık deneyimine bakarsak bilimselliğin hor görüldüğü saptanabilir. Efsane, özellikle gençlik içinde duyguları bir başka hoşgar, bilim ilk temasta soğuk gelebilmektedir. Yüzyıllar boyu ezile ezile, yenile yenile ağıt yakan Anadolu köylü ruhu, sosyalist hareket içinde de yaşar. Sosyalist hareket, başarı peşinde koşmak yerine ıstıraplardan haz duyan bir maceraya yetinmiştir. Leyla'sına kavuşamamaktan mutluluk duyan Mecnun'a dönmüştür. Oysa asıl coşku ve dayanıklılık pratiktedir. Gerçek zemindedir, bilimselliktedir. Sosyalizmin bilimselliğine sarılmak, bu açıdan yenilmekten mutluluk duyan ve yorgun demokrat ruhu haline karşı bir tavırdır. Ve özgüvene yöneliştir. Başarıya yöneliştir. Toplumu değiştirmeye yöneliştir. Başlıktaki denizler niçin idam edildi? Başlıktaki soruya çeşitli cevaplar verilmiştir ve hala veriliyor. Bilinmeyenler çok yanlış şeyler söyleyebiliyorlar. Deniz Gezmiş'in Gemerek'te jandarma çatıştığı veya kaçırdığı ABD askerlerinin işsiz uyguladığı yolundaki uydurma bilgilerin yayınlandığı bile oluyor. Hükümetin cebren devirmek suçundan idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının tanımlanan suça işaret edebilecek bir silahlı güçleri yoktu. Eylemleri de o suç tanımına uymuyordu. İşlenme suç tanımına girerdi o eylemler. Ama mahkemede yaptıkları soğuma onların niçin asıldığını açıklayabilmektedir. Türkiye'de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunanlar varsa bunlar ancak Amerikan emperyalizmiyle iş yapan çıkarcılardır. Biz 50 sene evvel Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocuklarıyız. Çok iyi biliriz ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı yapmak için Samsun'a çıkanlara İstanbul Örfü İdaresince ve mahkemelerince idam cezası verilmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki Kurtuluş Savaşı yapıldığı sırada İstanbul'da bulunanlar bunları yapanlara eşkıya demiştir. Bu memlekette Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkan varsa onlar da bizleriz. Onun istiklali tam Türkiye idealini yalnızca biz devam ettiriyoruz. Türkiye emperyalizmine karşı ilk Kurtuluş Savaşı veren ve onu dize getiren ülkedir. Bütün ezilen uluslara ışık tutan ve kurtuluş bayrağını dalgalandıran Türkiye halkı bundan 50 yıl önce görevini yapmıştır. Ne yazık ki o zaman yurdumuzu terk etmek ve yenilgiyi kabul etmek zorunda kalan emperyalist ülkeler sonradan bir avuç satılmışın menfaati uğruna tekrar yurdumuza girdiler ve Kurtuluş Savaşı'nda gerçekleştiremedikleri emellerini bugün gerçekleştiriyorlar. Ulusumuz Amerikan emperyalizminin sömürüsü altında ezilmektedir. 19 Mayıs 1919 saldırgan emperyalistlere ve onların emrinde iç düşmana karşı Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk halkını örgütlemek için Kurtuluş Savaşı'nın politik anlamına başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919 emperyalizme, padişahlığa, hükümete ve köhnemiş devlet yapısına karşı Mustafa Kemal ve arkadaşları önderliğinde yürütülen devrimin başlangıcıdır. Bizler Amerikan boyunduruğu altında yoksul Türkiye'nin çocuklarıyız. Yaşadığımız sürece bağımlılık ve kurtuluş bayrağını elimize taşıyacağız. Deniz ve arkadaşları 1908 Hürriyet Devrimi, Komünist Devrimi ve 27 Mayıs Devrimi mevzisinde tutarlı ve kararlı olarak savaştılar. Çünkü savaş o mevzideydi. Türkiye Milli Demokratik Devrimi'nin henüz tamamlanmamıştı. Ve o mevzide kararlılık ve yiğitlik gerekirdi. Deniz'in idam kararından sonraki dik duruşunu avukatı Şakir Keçeli anlatıyor. Şakir Keçeli son 50 yıllık mücadele tarihimizin birikimini ve sağlam devrimcilerindendir. 1 Nisan 2012 günü Elmalı'nın Ula köyüne yazdığı bu sayfayı alıyorum. Biliyorsunuz Deniz Gezmiş'in avukatlarından idim. Ama onun duruşmaları başlamadan birkaç gün önce sonradan atlandığım dev genç davasından tutuklandım. 9 ay süren tutukluluğum Denizler'in yargılanmasının sonuna değin sürdü. Denizler'in duruşmaları bitti ve fakir sarılıverildi. Fakat onun Mamak'ta bir anlamda hukuksal danışmanlığı yapmaya çalıştım. Deniz her görüşmemizde mahkeme salonunda yargıçlara karşı yaptığı savunmaları ve davranışları anlatıyordu. O savunmanın hiçbirinde baş eğmek ve alttan almak yoktu. Çok sert ve kırıcı sözlerle doluydu savunmalar. Bir gün içim sızlayarak ve korkaklığı sırtlama cesareti göstererek ona şunları söyledim. Deniz, bu insanlar çok sıradan insanlar. Onlar Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesini uygulayıp uygulamamak gibi bir takdir hakları vardır. Bu sıradan veya sıra altı insanlara ağır sözler söylemesen, biraz yumuşak sözler bulsan iyi olmaz mı? Deniz birden ciddileşti ve biraz da sabileşti. Abi bu sözleri sana asla yakıştıramadım. Benden 300-400 yıl önce yaşayan bir Sultan Abdal'a Sivas valisi Hızır Paşa içinde şah sözü geçmeyen bir şiir söylesini affedeyim demiş, o sözünü istemiş ve başlamış söylemeye. Sizde şah diyeni öldürürlerse açılın kapıları şaha gidelim. Deniz. Abi Pir Sultan benden 400 yıl önce yaşamış. O bir can için Hızır Paşa'ya başı eğmemiş. Şimdi ben bir can için Ali Paşalara boyun eğersem benden sonra gelenler bana ne derler? Abi bu, ben sözlerimi alttan da alsam, üstten de alsam, usta dursam ya da durmasam bu adamlar benim idamıma karar verecekler. Ben idam olacağım. Ama şimdi herkes bilsin ki idam sehpasında kimse Deniz'in gözünde korkunun izini ve karanlığını asla göremeyecek. Benden sonraki devrimciler kuşakları bir bayrak teslim edeceğim. O bayrakta korkunun eseri olmayacak. İsmet İnönü ve 27 Mayıslıların denizlerin idamına karşı mücadeleleri. Gün gün denizlerin yargılanmasını izleyelim. 16 Temmuz 71 denizlerin yargılanması. Altındağ'daki Ordu'ya ait veteriner okulu binasında görev yapan klasik yönetim bir nolu askeri mahkemesinde başladı. 23 Temmuz 71 Deniz Kayseri'den Ankara'ya getirilerek mahkemeye çıkarıldı. 9 Ekim 71 Mahkeme Deniz Hüseyin Yusuf hakkında idam kararı verdi. 26 Kasım 71 Deniz ve arkadaşları cezaevi yönetimine karşı ayaklandılar. Çıkan olaylara cezaevi müdürü yaralandı. 6 Mart 72 TBMM Adalet Komisyonu Deniz ve arkadaşlarının idamlarının yerine getirilmesi için yasayı kabul etti. 10 Mart 72 Millet Meclisi denizlerin idamının yerine getirilmesine ilişkin yasayı kabul etti. 13 Mart 72 denizlerin idamı konusunda Cumhuriyet Senatosu Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. İdamın infazına ilişkin karar 4'e karşı 8 oyla alındı. 3 üye görüşmeye katılmadı. 16 Mart 72 denizlerin idamı Cumhuriyet Senatosu'nda görüşüldü ve kabul edildi. 23 Mart 72 Cumhurbaşkanı Cevdet'in idamların infazını imzaladı. 25 Mart 72 Deniz Hüseyin ve Yusuf'un ölüm cezalarının infaz edilmesine ilişkin yasa resmi gazetede yayınlandı. CHP idamları Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Seki yönetim 11 ile 2 ay daha uzatıldı. 27 Mart 72 Ünye radar istasyonu basıldı. 2 İngiliz ve 1 Kanadalı görevli Mahir Çiyan ve arkadaşları tarafından kaçırıldı. 30 Mart 72 Niksar'ın Kızıltepe köyünde Mahir Çiyan ve arkadaşlarının bulunduğu ev basıldı ve Ertuğrul Kürkçü dışında bütün devrimci ve 3 kişi yabancı ekip öldürüldü. 6 Nisan 72. Anayasa Mahkemesi 3 idamın yerine getirilmesine ilişkin kanunu iptal etti. 17 Nisan 72. İdamlar Meclis Adalet Komisyonu'na yeniden görüşülerek kabul edildi. 24 Nisan 72. Millet Meclisi idamların infazını tekrar görüştü. İnönü CHP grubuna idam cezalarının müebbet hapse çevrilmesi savundu. İnfaz 2 çekimser, 48 red, 273 evet oyuyla kabul edildi. 27 Nisan 72. Senato Komisyonu idamların infazı konusunda tekrar görüştü ve kabul etti. 2 Mayıs 72 İdamlar Cumhuriyet Senatosu'nda görüşülerek 34 red oyuna karşı 111 oyla kabul edildi. 3 Mayıs 72 Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını kurtarmak amacıyla Türk Hava Yolları'nın Boğaziçi uçağı 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı. 4 Mayıs 72 Deniz ve arkadaşlarını kurtarmak amacıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken'e suikast düzenlendi. Suikaste eylemi yapanlardan Ahmet Niyazi Yıldızhan ve Koruma Erbil Mustafa Baş yaşamını yitirdi. 4 Mayıs 72 Boğaziçi uçağına kaçıranlar idamların durdurulması koşulunu Bulgaristan'a sığınmaya çevirip yolcuları ve uçağı bırakarak Bulgaristan güvenlik görevlilerine teslim oldular. 6 Mayıs 72 Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde gece 1 ile 3 arasında Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan idam edildi. CHP Grup Başkan Vekili Necdet Uğur'un anlattıkları. 90 yılların başıydı. 91 veya 92'de olabilir. Değerli gazeteci Sayın Leyla Umar bizleri evine yemeğe çağırmıştı. Eski İçişleri ve Milli Eğitim Bakanı bir zamanlar önce CHP Grup Başkan Vekili Sayın Necdet Uğur ve eşi Sayın Mehmet İsvan ve eşi bir de Şule ile ben vardık. Hepimiz 7 kişi. Sayın Umar'ın zarif konukseverliğiyle çok güzel derin sohbetleri unutulmaz bir akşam geçirdik. Sohbet sırasında Sayın Necdet Uğur, İsmet Paşa'nın Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Sayın Bakan Necdet Uğur'un anlattıkları şöyle. Deniz Gezmiş ve Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın idam hükümlerinin infazı konusu TBMM gündemine gelince Sayın İsmet İnönü büyük duyarlılık gösteriyor. CHP'nin grup yöneticilerini topluyor. Meclisin idamın yerine getirilmesi, reddetmesi için büyük bir mücadele talimatı veriyor ve neler yapacağını konuşuyor. Toplantının sonunda İnönü CHP grubu adına Bülent Ecevit'in konuşmasını istiyor. Ancak Ecevit kabul etmiyor. Kısa bir şaşkınlık oluyor. Sonra İnönü Necdet Uğur'a dönüyor. O zaman sen konuş Necdet diyor. Ve konuşmanın içeriğiyle ilgili bazı vurguları da bizzat not ettiriyor. Şunu mutlaka söyleyeceksin diyor. TBMM tutanaklarını bir yanlışlık olmasın diye yeniden inceledim. Ecevit Denizler'in idamına karşı konuşma yapmamış. Yalnızca infazın görüşülmesinin ön alınmasına karşı ilk kısa usul konuşması yapmış. Denizler'in idamına cepheden karşı çıkmayı darbecilerle dayanışma olarak mı gördü? İnönü'nün önerdiği konuşmayı Uğur yapıyor. Bazı bölümlerini bu sayfada bulacaksınız. Necdet Uğur idam düzenleme meselesiyle birleştiriyor. Anlamlı. Sözü yeniden o değerli siyasetçimize bırakıyorum. Necdet Uğur belki de hayatımın en vurucu konuşmalarından biriydi. Mecliste bir de olumlu bir hava esti diye ekledi. Devamını şöyle anlattı. Kürsüden iniyorum. Bir baktım İnönü oturduğu yerden kalkmış iki el havada alkışa alkışa bana doğru geliyor. Beni bütün meclis önünde hararetle kutladı. Adeta tezahürat yaptı. Bütün meclise bu konuşmanın arkasında ben varım mesajını verdi. Uzun yıllar meclise İsmet Paşa ile çalıştım. Çoğu zaman aynı sırada yanına oturdum. İnönü'nün herhangi bir konuşmadan sonra sırasını terk edip koşa koşa kürsüye giderek herhangi bir konuşmayı tebrik ettiğini hatırlamıyorum. İsmet Paşa'nın bu tutumu o gün mecliste bulunan herkesin dikkatini çekti. Herkes anladı ki İsmet Paşa Deniz Gezmişler'in idam edilmesine şiddetle karşı. Mecliste AP adına idamı yerine getirilmesi için konuşan ise Seyfi Öztürk'tür. Yani 4 yıl önce Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının AİSE kongresinde protest ettikleri bakan. CHP idamların infazının 23 Mart 72 günü Cumhurbaşkanı Sunay'ın olayından çıkmasından sonra İnönü'nün isteğiyle biçim yönünden iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Eski bakanlardan Sayın Orhan Birgit, Kurtul Altuğ'un Ulusal Kanal'daki programında 9 Mayıs 2010 günü o şaşırmayı anlatan önemli bilgiler verdi. Birgit, İsmet Paşa'nın bu mücadele aynı zamanda CHP grubunda idam isteyen kuvvetlerle dirsek tabası içinde bulunanlara karşı yürüttüğünü belirtti. Çoğumuz unutmuşuz. CHP milletvekilleri için idamı önlemek için Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesine karşı olanların bulunduğunu hatırlattı. İsmet İnönü onlara rağmen grupta Anayasa Mahkemesi başvuru kararını oy birliğiyle çıkartıyor ve Anayasa Mahkemesi'ni 6 Nisan 72 günü idamların infazına ilişkin yasayı biçim yönünden iptal ediyor. İnönü'nün genel başkan olarak meclise CHP grubu adına konuşması sık görülen bir olay değildir. Ama Denizler'in idamını yerine getirmesine ilişkin yasa Anayasa Mahkemesi iptal edilince konu yeniden meclise gidiyor. Bu kez İnönü konuşuyor grup adına. Tarih 24 Nisan 1972. İnönü şu vurguları yapıyor. İdamların infazı kanun tasarısının ilk çıkışında gördüğümüz kusurları tamir ettirmek için Anayasa Mahkemesi'ne mücadelede lüzum görmüştük. O zaman suçluların hareketleri hakkında hareketlere karşısında hissedilen aşırı teessür ve hiddetin tesiri altında bulunan umumi efkarı bizim aleyhimize körüklemek için haksız yere pek çok dedikodu yapılmıştır. Bu dedikoduların hepsi bizim Anayasa Mahkemesi'ne müracaatımız ve onun verdiği karar ile değerini meydana çıkarmıştır. Bizim müracaatımız büyük mahkemece haklı görülmüş ve bir karara bağlanmıştır. O kararın neticesi olarak infaz kanunu tasarısı tekrar büyük meclisin karşısında bulunuyor. Bu cezalar hususunda özel bir kanaatimiz var. O da siyasi suçlardan dolayı idam cezasının yapılmasının davasındayız. Şimdi siyasi suçlardan dolayı kapital ceza dediğimiz idam davası yapılmaması için bugün harekete geçmiş değiliz. Demokratlardan idama mahkum olanların idam cezası görmemeleri için ilk gününden o zamanki askeri idareye de var gücümüze çalıştık. Var gücümüze çalıştık, neticeyi alamadık. Nasıl ondan sonra güya biz o siyasi adamları istemişiz yahut onlar yapılmasın diye uğraşmamışız, uğraşmışız gibi aleyhimize siyasi propagandalar yapıldı. Mahkemelere suçlara mahkum oldukları cezaları yerine evvelce de söylediğimiz gibi siyasi suçlardan dolayı idam cezası olmasın değişimiz istikametinde bunların cezaları müebbet hapse çevrilmeli. Meclis görüşmelerinin idama karşı eski Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar da Bağımsız İstanbul Milletvekili olarak etkili bir konuşma yapıyor. Meclis Başkanı sık sık sözünü kesiyor. Aybar Başkanımız mahkemenin 146'yı 1. madde hükmüne göre ceza vermesi şiddetle eleştiriyor ve yapılan eylemlerin banka soygunu, adam kaçırma, alıkoyma ve emniyet kuvvetlerine karşı silah kullanma suçlarını oluşturduğunu vurguluyor. Aybar'ın konuşmasını denizleri astırmak isteyenler tahammül edemiyorlar, sürekli sözünü kesiyor ve konuşturmuyorlar. Konuşmanın tamamını kitapta bulacaksınız. Aybar sözlerini en sonunda şöyle bağlamak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, gerek zat-ı alenizin gerekse meclisteki bir kısım milletvekillerinin teamülleri bu mücadelenin ve mecliste gelen müdahalelerle pek açık olarak görülmektedir. Bundan daha kestirme yolu idam cezaları aleyhinde bu köşeyi söyletmeyeceğiniz demektir. İlhan Egemen Darendeoğlu, İstanbul. Sayın Başkan, bırakın konuşsun bu adam. Mehmet Ali Aybar, devamla. Bunu yapmanızı gerçekten meseleleri daha açık, daha yalın ve gizli kapaklı olmadan ortaya koyacağı için benim kanaatimce müracaattır. Bu şartlar altında sözüme devam etmeyeceğim ama yaptığınız iş yolsuzdur, haksız verilmiş bir kararla burada haksız karar yoktur sesleri, gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar. Ben burada haksız verilen bir kararı incelerken yapılan müdahalelerle haksız bir durumun tesir cihetine gittim. Meclise saygılar sunarım. 27 Mayıs devrim önderlerinden 20 yıl tabi senatörlük görevi yapan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak aramızdan ayrılan emekli kurmay albay Supi Karaman ağabeyden birkaç kez dinlemişimdir. Deniz Gezmişler hakkındaki idam cezasının yerine getirilmesine ilişkin kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinden sonra önce Millet Meclisi sonra Cumhuriyet Senatosu'na geliyor. 27 Mayıs devrimini yapan tabi senatörler en başta Supi Karaman olmak üzere derhal harekete geçiyorlar. Devam için Supi Karaman'a kulak verelim. Senatoda idama karşı bir karar çıksa yasa Millet Meclisi'ne geri gidecek uzun zaman kazanacağız. Görüyoruz. İnönü'ne de büyük gayreti var. Adalet Partisi grubunda idama oy vermeyenler oldu. Konuşuyoruz. Sayılar artacak. Senatoda imza toplamaya başladık. 27 Mayıs'ın tabi senatörlerin hemen hepsi bir ikisi dışında hemen imzaladılar. CHP'li senatörler imzaladı. Cumhurbaşkanı kontenjanından gelenlerden imzalayanlar var. Umutluyuz. Deniz'i tanıyorum. Nasıl seviyorum. Oğullarımdan farksız. Hatta onu oğullarımdan daha çok seviyorum. O sırada Deniz'i kurtaracağız diye bazı silahlı eylemler oluyor. İmza verenlerin bazıları geliyor ve imzalarını geri çekiyorlar. İnfaz senatodan geçiyor ve içimizde dağlar yıkılıyor. Supi ağabey yüreğiyle konuşurdu. Duygulu ve coşkulu bir devrimciydi ama aynı zamanda çok iyi bir kurmaydı. Seçkin bir zekaydı. Şöyle devam etti. O silahlı eylemleri yapan o çocuklar kuşkusuz denizleri kurtaracağız diye bu işe kalkıştılar. Ama denizleri astırmak isteyenler idama karşı çıkanlardan bazıları ve kamuoyunu o eylemlere dikkat çekerek ikna ettiler. Gördünüz mü dediler. 12 Mart cuntacıları bunlar ise olmaz. Bunlara ibret lazım, şiddet lazım. O ibrete, o şiddete kurban verdik denizlerimizi. İstanbul Arası Başkanlığı yapan değerli dostum Kazım Kolcuoğlu, Deniz Gezmiş'i sevdiği ağabeylerdendir. Arkadaşlıkları hatta 1960'lara Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı yıllarına uzanır. Kolcuoğlu 71-73 döneminde Deniz Gezmiş avukatlığında yaptı. Kolcuoğlu hem bir sohbetimizde söyledi hem de Deniz Gezmiş'leri anma törenlerinde birlikte konuşmacı olduğumuz zaman anlatmıştı. İdam kararından sonra Deniz Gezmiş, Kolcuoğlu'nu cezaevine görüşe çağırıyor. İstanbul Ankara'ya gelerek Deniz'le görüşüyor. O görüşmede Deniz, Kazım Kolcuoğlu'na aman arkadaşlar haber yolla. Bizi kurtarmak için eylem yapmasınlar. Bunlar bizi asmak istiyorlar. Ellerine koz vermeyelim diyor. Deniz Gezmiş, 68 kuşağının en 27 Mayıs önderlerindendi. Eylemlerini, bildirilerini, açıklamalarına, mahkemedeki savunmasına bakarsanız 27 Mayıs devrimciliğinde herkesin önünde olduğunu görürsünüz. Şu değerlendirmeler Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın idam yargılandıkları davadaki ortak savunmalarındandır. 27 Mayıs ihtilali toplumumuzdaki bir sosyal patlamadır. 27 Mayıs ihtilalinden sonra sermaye çevreleri paniğe kapıldılar. Çünkü ihtilal hükümeti sosyal adaletten bahsediyor, servet beyannamesi istiyor ve yeni anayasa hazırlıyordu. Çıkarlarını tehlikede gördükleri için çok kuşkuluydular. İş çevreleri ihtilalcileri etki altına almaya çalışırken toplumun diğer sınıf ve tabakalarının ihtiyaçlarına karşı ihtilal kadrosu belli olanaklar tanıyordu. Gelir vergisi kanunu çıkarılarak dar gelirlerin hayat seviyesi düzeltilmek istendi. Servet beyannamesiyle vergi kaçakçılığının önüne geçilmeye çalışıldı. Sosyalizasyon kanunu ile en uzak bölgelere sağlık hizmeti götürülecekti. Yedek subay öğretmenlerle eğitim hizmetine hız verildi. Grev hakkı benimsendi. 27 Mayıs ihtilalcileri 61 anayasasına getirdi. İhtilal kadrosu halkın beklediği reformları yapmadan idareyi sivil yönetime devretti. Fakat reformları anayasaya koyarak gelecek hükümetleri anayasada öngörülen reformları yapmaya mecbur tuttu. 27 Mayıs kadrosu işçilere grev hakkının verilmesi kabul ettiği için Karlos'un hükümet döneminde grev ve lokat kanunu kabul edildi. Milli demokratik devrim stratejisi hareketimizin çizgisidir. Diğer bir anlamıyla bütün millici sınıf ve tabakaların ortak devrim anlayışıdır. Milli Görüş Savaşı'nın devamı ve tamamlayıcısıdır. Bu savaşı ve onun başındaki Mustafa Kemal'i yok edici, ortadan kaldırıcı bir düzen kuran, karşı devrimci gerici ittifaka karşı yapılmış olan 27 Mayıs ihtilalinin 61 anayasasının bir devamı ve tamamlayıcısıdır. Bunun içindir ki bizler Türkiye toplumunun tarihi geçmişinde sağlam olan, ulusal ve devrimci olan ne varsa onun mirasçısıyız. Sadece söylediklerine değil, eylemlerine de bakınız. 20 Mayıs devriminin önderleriyle Deniz Gezmişler'in omuz omuza yürürken o kadar çok resmi vardır ki, en zor günlerde devam etmiştir o yoldaşlık. 27 Mayıs'ın tabii senatörleri, Deniz Gezmiş'in idamına karşı mücadele edenlerin başındaydılar. Bugün Deniz Gezmiş edebiyatı yapanlar, Deniz Gezmiş'i astırırken 27 Mayıs devrimcileri denizlere siper olmuşlardır. Neoliberal takımı 27 Mayıs devrimi ile 12 Mart 12 Eylül Amerikancı darbelerini aynı sıraya koyuyorlar. Oysa 12 Mart ve 12 Eylülcüler 27 Mayıs anayasasını ipe çekmişlerdir. 27 Mayıs'ın getirdiği özgürlüklerin boynunu vurmuşlardır. 27 Mayıs'ın genç devrimcilerini vurmuş, kırmış, zindanlara atmış ve idam etmişlerdir. 12 Mart ve 12 Eylül Amerikancı darbeleri en ağır darbeyi Türk ordusuna indirmişlerdir. 12 Mart'ta 1500, 12 Eylül'de 2000 kadar devrimci subay oradan atılmıştır. Bugün 12 Mart ve 12 Eylül'cülerin yürüttüğü Ergenekon operasyonu darbenin de ötesinde Türk ordusuna savaşmadan esir oluyor. İkinci ayrımın sonu sayfa 60.